Merhabalar, Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 194 ile sayfa 209'un arasını okuyacağız. 15 sayfa. 12. Yeniden sevişmeye başladılar. Çoğu zaman günün ortasında Emma birdenbire ona mektup yazıyordu. Sonra camların arasından Justin'e işaret ediyordu. O da çabucak önlüğünü çözerek Huşet'e doğru uçuyordu. Rudolf geliyordu. Emma onu canının sıkıldığı, kocasının iğrenç, hayatın berbat olduğunu söylemek için çağırtmıştı. Bir gün Rudolf sabrı tükenerek "Benim elimden ne gelir ki?" diye haykırdı. "Ah, sen isteseydin." Emma yerde, onun dizlerinin arasında saçları çözülmüş, bakışı uzaklarda oturuyordu. Rudolf, "Nasıl yani?" diye sordu. Emma için çekti. "Gidip başka yerde, bir yerlerde yaşardık." Rudolf gülerek, "Sen gerçekten çıldırmışsın," dedi. "Olacak iş mi?" Emma gene bu konuya döndü. Öteki anlamamazlıktan geldi. Konuşmayı başka yöne çevirdi. Onun anlamadığı aşk kadar basit bir şeydi ki bütün bu karışıklıktı. Kadının ona bağlanmasında ise bir etken, bir neden, bir itici güç vardı. Gerçekten de bu sevgi kocadan iğrenme nedeniyle her gün daha da artıyordu. Birisine kendini verdiği ölçüde öbüründen nefret ediyordu. En çok Rudolf'la buluştuktan, onunla birlikte kaldıktan sonra Charles sevimsiz, dört köşe parmaklı, hantal, zekadan yoksun, bayağı görünüyordu. O zaman bir yandan bir erkeğin eşi, namuslu kadın rolü oynarken öte yandan yanık alnına doğru bir tutam siyah saçı dökülen o başı hem güçlü hem de zarif olan o endama, aklında bunca tecrübesi, ihtirasında bunca taşkınlığı olan o adamı düşünüyor, ateşleniyordu. Tırnaklarını bir kuyumcu ustalığıyla onun için törpülüyordu. Yüzüne krem, mendillerine lavanta sürmeye doyamıyordu. Bileziklerle, yüzüklerle, gerdanlıklarla dolanıyordu. Erkeğin geleceği günler mavi camdan büyük vazosunu güllerle dolduruyordu. Odasıyla birlikte kendisini de şehzadeyi bekleyen bir cariye gibi süsleyip hazırlıyordu. Hizmetçi kadının durmadan çamaşır yıkaması gerekiyordu. Felicit de bütün gün mutfaktan çıkmıyordu. Orada küçük Justin ona arkadaşlık ediyor, çalışmasını seyrediyordu. Dirseği Felicit'in ütü yaptığı tahtanın üzerinde çevresine yayılan bütün bu kadın çamaşırlarına hırsla bakıyordu. Pazen iç eteklikleri, başörtüler, yakalıklar, kalçalarda geniş, aşağıya doğru daralan oluklu donlar. Genç çocuk elini telanın, kopçaların üzerinden geçirerek "Bunlar neye yarıyor?" diye soruyordu. Felicit gülerek "Sen hayatında hiçbir şey görmedin kuzum," diyordu. Sanki senin hanımın Bayan Homais bunlardan giymiyormuş gibi. Justin, "Aa evet Bayan Homais," diyor. Düşünceli bir sesle ekliyordu. "Acaba o da sizin bayan gibi bir hanım mı?" Ama onu böyle çevresine dolanıp durur gördükçe Felicit'in sabrı taşıyordu. Oğlandan 6 yaş büyüktü. Hem de Bay Gulim'in uşağı Theodore ona kur yapmaya başlıyordu. Kola çanağının yerini değiştirerek "Beni rahat bırak," diyordu. "Sen git de havanda bademleri döv. Hep kadınların arasındasın. Her şeye burnunu sokup duruyorsun. Böyle işlere karışmak için çenen de sakal bitmesini bekle hele sen, haylaz. Hadi hadi darılmayın. Ben şimdi size onun potinlerini boyayı veririm." Hemencecik Emma'nın pervazın üzerinde duran çamurlara bulanmış ayakkabılarını yakalıyor. Bu çamur parmakları altında bir toz haline dağılıyor. O da bunların bir güneş ışını içinde yükselişini seyrediyordu. Genç aşçı kadın kumaş yeniliğini kaybedince hanım ayakkabıları ona verdiği için onları kendisi temizlerken hiç de bu kadar özenli davranmazdı. "Onları zedelemekten ne kadar da korkuyorsun?" diyordu. Emma'nın dolabında bunlardan pek çok vardı. Genç kadın bunları birer birer eskitiyordu. Charles da hiç sesini çıkarmıyordu. Emma'nın Hippolyte'e hediye etmeye uygun bulduğu bir tahta bacak için Charles hiç sesini çıkarmadan 300 frank masraf etti. Tahta bacağın tokacı mantarlarla kaplanmıştı. Yaylı oynak yerleri, ucunda rugan bir potin bulunan siyah bir pantolonla kaplı karmaşık bir düzeni vardı. Yalnız Hippolyte bu kadar güzel bir bacağı her gün kullanmaya cesaret edemediğinden kendisine daha kullanışlı bir başka bacağın sağlanması için Emma Bovary'e yalvardı. Bunun masrafını da kim verdi elbette. İşte böylece Seyis yavaş yavaş mesleğine yeniden başladı. Onun gene kasaba içinde dolaştığı görülüyordu. Charles da taşlar üzerinde onun sopasının tok sesini uzaktan duyar duymaz çabucak başka bir sokağa sapıveriyordu. Siparişi satıcı Bay Lerox üzerine almıştı. Bu da ona Emma ile görüşme fırsatını sağlamıştı. Dükkancı Emma ile Paris'ten yeni gelen mallardan, bin bir kadın eşyasından söz ediyor, pek gönül alıcı davranıyor, hiç para istemiyordu. Emma, bütün isteklerinin yerine getirilmesindeki bu kolaylığa kendini kapmış koyuvermişti. Böylece Rudolf'a vermek için Rouen'de bir şemsiye mağazasında gördüğü pek güzel bir kamçıyı almak istedi. Bir hafta sonra Bay Lerox onu kadının masasının üzerine bıraktı. Ne var ki adam ertesi gün santimler bir yana 270 franklık bir faturayla onun karşısına çıktı. Emma pek kötü bir durumda kaldı. Yazı masasının bütün çekmeceleri bomboştu. Lestibudo ise 15 günden fazla, hizmetçiye 6 aylık, daha başka bir sürü borçları vardı. Charles da Bay Derozerays'ın yollayacağı parayı sabırsızlıkla bekliyordu. Adam ona olan borcunu her yıl Saint Pierre yortusuna doğru gönderirdi. Emma önceleri Lerox'u başından savmayı başardı. Ama en sonunda adamın sabrı taştı. Hakkında adli kovuşturma açılmıştı. Sermayesi bağlıymış. Bunun bir kısmını elde edemezse Emma'daki malların hepsini geri almak zorunda kalacakmış. Emma da ne yapayım geri alın dedi. Adam hemen karşılık verdi. Şaka söyledim canım. Yalnız kamçıya pişman oluyorum. Her neyse onu da beyden isterim. Emma telaşla hayır dedi. Lerox ya avucumun içindesin diye düşündü. Buluşundan emin, alçak sesle, her zamanki hafif ıslıklı sesiyle peki öyle olsun, görüşürüz diyerek çıktı gitti. Emma bu işten nasıl kurtulacağını düşünürken ahçı kadın içeri girdi. Ocağın üzerinde Bay Drezorais'tan gelen mavi kağıda sarılı ufak bir paket bıraktı. Emma hemen atıldı, paketi açtı. İçinde 15 Napolyon altını vardı. Hesabı göndermişti. Merdivende Charles'ın ayak sesini duyunca altınları çekmecesinin dibine attı. Anahtarı aldı. 3 gün sonra Lerox yine göründü. Size bir uzlaşma teklifim var dedi. Kararlaştırılan miktar yerine isterseniz. Emma onun avucunun içine 14 altını koyarak işte alın dedi. Satıcı şaşırdı. Hayal kırıklığını gizlemek için özürler diledi. Hizmet teklifinde bulundu. Emma bunların hepsini reddetti. Sonra birkaç dakika önlüğünün cebinde adamın geri verdiği ufaklık parayı eliyle yoklayarak öylece kala kaldı. Charles da parayı ileride geri verebilmek için tutumlu davranmak üzere kendi kendine söz veriyordu. Rudolf'a hediye olarak altın kaplama gümüş saplı kamçıdan başka gönülde aşk yazılı bir mühür yüzük de gelmişti. Üstelik bir boyun atkısı, sigara tabakası. Vaktiyle Charles'ın yolda yerden aldığı, Emma'nın hala sakladığı Vicont'un tabakasının tıpkısı. Yalnız bu hediyeler adamı küçük düşürüyordu. Pek çoğunu geri çevirdi. Emma ısrar etti. Rudolf da boyun eğmek zorunda kaldı. Onu pek müstebit, pek dediği dedik buluyordu. Sonra Emma'nın bir takım garip hevesleri vardı. Saat gece yarısını çalarken beni düşüneceksin diyordu. Rudolf onu aklına getiremediğini söylerse hep aynı sözle biten, sonu gelmez yakınmalara başlıyordu. Beni seviyor musun? Elbette seviyorum. Çok mu? Elbette. Başka kadın sevmedin değil mi ha? Rudolf gülerek beni bakir olarak mı elde ettiğini sanıyorsun sen diye haykırıyordu. Emma ağlıyordu. O da itirazlarını kelime oyunlarıyla süsleyerek onu yatıştırmaya çalışıyordu. Emma, "Ah, çünkü seni seviyorum," diyordu. "Vazgeçemeyecek kadar seviyorum. Bunu biliyor musun? Bazen seni, aşkımın bütün öfkelerinin bana acı verdiği yerlerde yeniden görmek isteğine kapılıyorum. Kendi kendime soruyorum. Şimdi nerede acaba? Belki de başka kadınlarla konuşuyordur. Kadınlar ona gülümsüyor, o da yaklaşıyor. Yo, hayır. Hiçbiri senin hoşuna gitmiyor değil mi? Benden çok daha güzel olanları var. Ama ben daha iyi, daha içten sevmesini biliyorum. Ben senin cariyenim, nikahsız karınım. Sen benim sultanımsın, tanrımsın. Sen iyisin, yakışıklısın, akıllısın, sen güçlüsün." Rudolf bunların kendisine söylendiğini o kadar çok duymuştu ki artık bu sözlerin kendisi için yeni bir yanı yoktu. Emma bütün sevgililere benziyordu. Yeniliğin, değişikliğin büyüsü bir elbise gibi yavaş yavaş sıyrılan düşünce, ihtirasın ebedi tek düzeliğini çırılçıplak ortada bırakıyordu. Bunun da biçimi, dili hep aynıdır. Tecrübeyle o kadar dolu olan bu adam, ifadelerin eşitliği altında duyguların değişikliğini, benzemezliğini ayırt edemiyordu. Sefih ya da parayla satın alınan dudaklar, buna benzer cümleleri ona defalarca mırıldanmış olduğu için Emma'nınkilerin masumiyetine ancak inanıyordu. Orta derecede sevgilileri gizleyen bu gibi aşırı konuşmalara pek değer vermemek gerektiği düşünüyordu. Sanki ruhun doluluğu bazen en boş sözlerden taşmazmış gibi. Çünkü hiç kimse hiçbir zaman ihtiyaçlarının, tasavvurlarının, ızdıraplarının tam ölçüsünü veremez. İnsan dili çatlak bir tencereye benzer. Yıldızların kalbini yumuşatmak isterken ayıları oynatacak havalar çalarız. Ne var ki herhangi bir söz vermekten geride duran kimsenin o eleştirme üstünlüğüyle Rudolf bu aşkta sömürülecek başka çıkarlar gördü. Her türlü utanmayı, edebi bir yana bıraktı. Kadına saygısızca davrandı. Onu uysal, ahlaksız bir şey haline getirdi. Erkek için hayranlık dolu, kadının kendisi için şehvet dolu, ahmakça bir bağlılık. Emma'yı uyuşturan tam, mutlak bir mutluluktu. Genç kadının ruhu da şarap fıçısı içindeki Clarence Dük'ü gibi bu sarhoşluğa gömülüyordu. Büzülüp, kuruyarak orada boğuluyordu. Emma sırf aşk alışkanlıklarının etkisiyle davranışlarını değiştirdi. Başkaları daha cüretli, konuşmaları daha serbest gibi, ağzında bir sigara, Bay Rudolf'la gezinmek gibi yakışık almaz davranışlarda bile bulundu. En sonunda bir gün erkek gibi, gövdesi bir yelek içinde kırlangıçtan indiği görülünce kimsenin artık şüphesi kalmadı. Kocasıyla şiddetli bir kavgadan sonra oğlunun evine sığınmaya gelen büyük bayan Bovary de kasabalılar kadar incindi. Pek çok şeyden hoşlanmadı. Önce Charles onun romanları yasaklama konusundaki öğütlerini dinlememişti. Sonra evin tarzı hoşuna gitmiyordu. Bir takım uyarmalarda bulundu. Kızdılar. Hele bir keresinde Felicity konusundaki kavgaları. Bir akşam önce büyük bayan Bovary koridordan geçerken hizmetçi kadını kahverengi çember sakallı 40 yaşlarında bir adamla yakalamıştı. Adam büyük hanımın ayak seslerini duyunca çabucak mutfaktan kaçmıştı. Bunun üzerine Emma gülmeye başladı ama hanımcağız öfkelendi. İnsanın ahlak kurallarına saygı duydukça hizmetçilerin ahlakını da gözetmek gerektiğini söyledi. Gelini öyle küstah bir bakışla "Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz?" diye sordu ki kadıncağız ona da "Yoksa siz kendi davanızı mı savunuyorsunuz?" dedi. Genç kadın bir sıçrayışta ayağa kalkarak "Çıkın dışarı!" dedi. Charles onları barıştırmak için "Emma, anne!" diye haykırıyordu ama ikisi de şiddetli, öfkeleri içinde kendilerinden geçmişlerdi. Emma "Ah ne görgü, ne köylü gibi kadın!" diyordu. Charles anasına koştu. O da zapt edilir gibi değildi. Zıvanadan çıkmış kekeliyordu. Edepsizin biri, iyice havalanmış. Belki de daha da beter. Öbürü gelip kendisinden özür dilemezse hemen gitmek istiyordu. Charles karısının yanına gitti. Kabul etmesi için ona rica etti. Önünde diz çöktü. En sonunda Emma, Peki gidiyorum dedi. Gerçekten de özür dilerim efendim diyerek bir markize zahmetiyle kaynanasına elini uzattı. Sonra yatak odasına çıkınca kendini yüzükoyun yatağının üzerine attı. Başını yastığa gömerek bir çocuk gibi ağladı. Emma ile Rudolf aralarında kararlaştırmışlardı. Olağanüstü bir şey olursa, Rudolf tesadüfen Yonville'de bulunuyorsa, evin arkasındaki ara sokağa koşup gelmesi için Emma penceresinin pancuruna beyaz bir kağıt parçası asacaktı. Bu işareti koydu. 3 çeyrek saatten beri bekliyordu ki birdenbire Rudolf'un köşe başından çıktığını gördü. Pencereyi açıp ona seslenmek isteğini duydu ama adam birdenbire ortadan kayboluvermişti. Emma derin bir keder, umutsuzluğa gömüldü. Az sonra kaldırımda birisi yürüyormuş gibi geldi. Hiç şüphesiz oydu. Emma merdiveni indi. Avluyu geçti. Rudolf orada dışarıdaydı. Emma hemen onun kollarına atıldı. Rudolf, "Dikkatli olsana kuzum," diyordu. Emma, "Ah, olanları bir bilsen." Ona her şeyi aceleyle, sırasız bir şekilde, olayları abartarak, birçoğunu da uydurarak öyle uzun uzun anlatmaya başladı ki adam hiçbir şey anlayamadı. "Hadi benim zavallı meleğim, cesaret, üzülme, sabret." Ama işte tam 4 yıldır sabrediyorum, acı çekiyorum. Bizimki gibi bir aşk dünyaya karşı kendini belli etmelidir. Hepsi bana eziyet ediyorlar. Artık dayanamıyorum, kurtar beni. Rudolf'a sokuluyordu. Gözyaşı içindeki gözleri su altındaki alevler gibi ışıldıyordu. Göğsü hızlı vuruşlarla kalkıp iniyordu. Rudolf onu hiçbir zaman bu kadar sevmemişti. Öyle ki çılgına döndü. Ne yapmak gerek? ''Sen ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Emma, götür beni, kaçır beni. Ah yalvarıyorum sana!'' diye haykırıyordu. Sanki ondan çıkacak beklenmeyen peki sözünü bir öpüşle yakalayabilecekmiş gibi onun dudaklarına atıldı. Rudolf, ''Ama!'' dedi. ''Ne var?''
''Peki ya kızın?''
Emma birkaç dakika düşündü. Sonra, ''Ne olursa olsun onu da alırız.'' dedi. Emma'nın uzaklaşmasını seyrederken Rudolf kendi kendine
ne kadın yahu diyordu.
Emma birden bahçeye kaçıvermişti. Onu çağırıyorlardı. Ertesi günler büyük bayan Bovary yeğenindeki değişikliğe pek şaştı. Gerçekten de Emma daha uysal davranıyordu. Hatta saygıyı salatalık turşusu yapmak için ondan bir tarif almaya kadar vardırdı. Acaba onların her ikisini de daha iyi aldatabilmek için miydi bu? Yoksa bir çeşit şehvetli metanetle arkada bırakacağı şeylerin acılığını daha derinden duymak mı istiyordu? Hayır, onun bunları aldırış ettiği yoktu. Tersine gelecek mutluluğun peşin lezzeti içinde kaybolmuş gibi yaşıyordu. Bu Rudolf'la bitmez tükenmez bir sohbet konusuydu. Emma onun omzuna yaslanıyor, mırıldanıyordu. Nasıl? Posta arabasında olduğumuz zaman. Düşünebiliyor musun? Olacak mı acaba? Bana öyle geliyor ki arabanın ileri atıldığını duyduğum anda sanki balona biniyormuşuz, sanki bulutlara doğru yükseliyormuşuz gibi olacak. Günleri saydığımı biliyor musun? Ya sen? Emma hiçbir zaman o günlerdeki kadar güzel olmamıştı. Neşeden, heyecandan, başarıdan meydana gelen, yaratılışla çeşitli durumların ahengi olan o anlatılmaz güzellik vardı onda. Şiddetli istekleri, üzgünlükleri, zevk tecrübesi, hep taptaze olan hayalleri, gübrenin, yağmurun, rüzgarların, güneşin çiçeklere yaptığı gibi onu derece derece geliştirmişti. En sonunda yaratılışının bütünlüğü artık içinde gelişip açılıyordu. Göz kapakları aşk dolu uzun bakışları için özel olarak yontulmuş gibiydi. Orada göz bebekleri kaybolup gidiyordu. Kuvvetli bir soluk ise ince burun deliklerini ayırıyor. Işık da bir parça siyah tüyün gölgelediği dudaklarının etli ucunu yukarı doğru kaldırıyordu. Sanki saçların örgüsünü ensesine ahlak bozmada usta bir sanatçı yerleştirmişti. Saçlar ağır bir kütle halinde, gelişi güzel, onları her gün çözen ihanetin rastlantılarına göre dolanıyordu. Sesi şimdi artık tıpkı endamı gibi daha yumuşak büklümlere bürünüyordu. Elbisesinin kıvrımlarıyla, ayağının bükülüşünden bile içinize işleyen etkili bir şeyler yayılıyordu. Charles, evliliğinin ilk günlerinde olduğu gibi onu pek nefis, karşı konulmaz buluyordu. Gecenin yarısında eve döndüğü zaman karısını uyandırmaya cesaret edemiyordu. Porselen gece kandili tavanda titrek bir aydınlık yuvarlağı meydana getiriyordu. Küçük beşiğin kapalı perdeleri de kar yolanın yanında karanlıklarda kabaran beyaz minicik bir kulübe yandırıyordu. Charles onlara bakıyor, çocuğun hafif soluğunu duyar gibi oluyordu. Küçük kız büyüyecek, her mevsim ona çabucak bir ilerleme getirecekti. Adamcağız onu daha şimdiden, gün batarken, neşe içinde gülerek, mürekkep lekeleri içinde önlüğüyle, kolunun altında sepeti, okuldan gelişini görüyordu. Sonra onu yatılı bir okula yerleştirmeliydi. Bu epeyce pahalı bir işti. Nasıl etmeliydi acaba? Bunun üzerine düşünmeye başlıyordu. O dolaylarda küçük bir çiftlik kiralamayı, her sabah hastalarını görmeye giderken işleri gözden geçirmeyi tasarlıyordu. Çiftliğin gelirini biriktirir, emniyet sandığına yatırırdı. Sonra bir yerlerden, nerelerden olursa olsun tahviller satın alırdı. O vakte kadar müşterileri de artardı, buna güveniyordu. Çünkü Bertie'nin iyi yetişmesini, bir takım hünerleri olmasını, piyano öğrenmesini istiyordu. Ah ileride 15 yaşında annesine benzeyerek onun gibi güzel olacaktı. Uzaktan herkes onları iki kız kardeş sanacaktı. Akşam onu lambanın ışığı altında yanlarında çalıştığını gözünün önüne getiriyordu. Bertie kendisine terlikleri işler, ev işleriyle uğraşır, bütün evi sevimliliğiyle, neşesiyle doldururdu. En sonunda ana baba onun evlenmesini düşünürler. Ona sağlam bir durumu olan iyi bir oğlan bulurlar. Kızlarını mutluluğa eriştirirlerdi. Bu böylece sürüp gidecekti. Emma uyumuyordu. Uyumuş gibi davranıyordu. Kocası yanı başında uykuya dalarken o başka hayaller aleminde uyanıyordu. Dört nala uçan dört atın nal sesleriyle 8 günden beri bir daha hiç dönmeyecekleri yepyeni bir ülkeye doğru gidiyordu. Kolları sarmaş dolaş, hiç konuşmadan gidiyor, gidiyorlardı. Çoğu zaman bir dağın tepesinden birdenbire kilise kubbeleri, köprüler, gemiler, limon ağacı ormanları, sivri çan kulelerinde leylek yuvaları bulunan beyaz mermer kiliseleriyle şahane bir şehir görüyorlardı. Yerlere döşenmiş mermerlerin üzerinden düzgün adımlarla yürüyorlardı. Yerlerde de kırmızı yelekler giymiş, kadınların size sundukları çiçek demetleri vardı. Çanların çaldığı, katırların kişnediği duyuluyordu. Gitar mırıltıları, fıskiye sesleri. Fıskiyelerin altında gülümseyen soluk benizli leyleklerin dibine piramitler şeklinde yerleştirilmiş bir yığın meyveyi serinleten çeşmelerin çağıltısı. Sonra da bir akşam vakti kahverengi ağların, yalı yarlar, kulübeler boyunca rüzgarda kuruduğu bir balıkçı köyüne gidiyorlardı. Yaşamak için işte burada duracaklardı. Körfezin dibinde, deniz kıyısında, bir hurma ağacının gölgelediği yassı damlı, basık evde oturacaklardı. Gondola dolaşacaklar, hamakta salanacaklardı. Yaşayacakları da ipekli kumaştan elbiseleri gibi rahat, bol, seyredecekleri tatlı geceler gibi de sıcacık, pırıl pırıl yıldızlı olacaktı. Yalnız gözünün önüne getirdiği bu geleceğin sonsuzluğu üzerinde gene de hiçbir özellik belirmiyordu. Hepsi de muhteşem olan günler, dalgalar gibi birbirine benziyordu. Bu da sonsuz, ahenkli, mavimtırak, güneş kaplı ufukta sallanıp duruyordu. Derken çocuk beşiğinde öksürmeye başlıyor ya da Charles daha şiddetli horluyordu. Emma da ancak sabaha karşı şafağın camları aydınlatmaya, küçük Justin'in kasaba meydanında eczanenin kepeklerini açmaya başladığı zaman uyuyabiliyordu. Bay Lorox'u çağırtmıştı. Bir pelerine, uzun yakalı, astarlı, geniş bir pelerine ihtiyacım olacak demişti. Adam, yolculuğa mı çıkıyorsunuz diye sordu. Hayır, her neyse. Size güveniyorum değil mi? Hem de çabucak olsun. Adam yerlere kadar eğildi. Emma, bir de sandık istiyorum dedi. Çok ağır olmasın, kullanışlı bir şey olsun. Evet, evet anlıyorum. Aşağı yukarı 92 santimetre üzerine 50. Şimdi öyle yapıyorlar. Bir gece çantasıyla birlikte. Lirox, görülüyor ki bunun altında oldukça karışık bir iş var diye düşündü. Emma Bovary kemerinden saatini çıkararak durun şunu alın dedi. Üzerinden ücretinizi de alırsınız. Satıcı hanımın hata ettiğini söyleyerek aykırdı. Birbirlerini tanıyorlarmış. Kendisi hiç hanımdan şüphe eder miymiş? Ne çocukluk. Emma gene de Bay Lerox'un hiç olmazsa saat zincirini alması için ısrar etti. Satıcı onu cebine atmış gidiyordu. Emma seslendi. Hepsini saklayın, sizde kalsın. Pelerine gelince düşünüyor gibi bir hal aldı. Onu da getirmeyin. Yalnız işçinin adresini bana verirseniz onu emrime amade tutmalarını bildirirsiniz. Gelecek ay içinde kaçacaklardı. Emma Rouen'e alışverişe gidiyormuş gibi Yonville'den ayrılacaktı. Rudolf yerleri ayırtmış, pasaportları hazırlatmış, bir de araba almış olacaktı. Hiç durmadan Cenova yoluyla Marsilya'ya gideceklerdi. Bunun için bütün posta arabalarını kapatmak üzere Paris'e mektup bile yazmış olacaktı. Emma kimsenin şüphelerini uyandırmamak için eşyasını daha önceden Lurex'e yollamaya dikkat edecekti. Böylece eşya doğruca kırlangıca gönderilmiş olacaktı. Bütün bunlar tasarlanırken çocuğu hiç söz konusu olmuyordu. Rudolf ondan söz etmekten kaçınıyordu. Belki Emma da onu hiç düşünmüyordu. Rudolf bir takım hazırlıkları tamamlamak için 2 hafta daha istedi. Sonra 8 gün geçince 15 günlük bir mühlet daha istedi. Sonra hasta olduğunu söyledi. Daha sonra bir yolculuğa çıktı. Bütün Ağustos ayı geçti. Bütün bu gecikmelerden sonra da kesinlikle 4 Eylül pazartesi günü yola çıkmayı kararlaştırdılar. En sonunda 2 gün öncesi cumartesi günü geldi çattı. O akşam Rudolf her zamankinden daha erken geldi. Emma her şey hazır mı diye sordu. Evet. Bunun üzerine bir çiçek tarhının çevresinde dolandılar. Gidip taraçanın yakınında duvarın üzerine oturdular. Emma, üzgünsün dedi. Rudolf, hayır neden dedi. Ama ona tatlı bir şekilde biraz garip garip bakıyordu. Emma, gitmekten, sevdiklerini, yaşayışını arkada bırakmaktan dolayı mı üzgünsün yoksa dedi. Ah anlıyorum. Ama benim dünyada hiçbir şeyim yok. Benim için sen her şeysin. Onun için ben de senin için her şey olacağım. Sana bakacağım, seni seveceğim. Rudolf ona sarılarak ne kadar sevimlisin dedi. Emma şehvet dolu bir gülüşle sahi mi diye sordu. Beni seviyor musun? Yemin et bana bakayım. Seni seviyor muyum? Seni seviyor muyum? Ben sana tapıyorum sevgilim. Yüz yuvarlak. Kıpkırmızı ay toprağın düzeyinden, çayırın dibinden doğuyordu. Delik deşik bir kara perde gibi onu yer yer gizleyen kavakların dalları arasından çabucak yükseliyordu. Sonra beyazlığı içinde zarif, aydınlattığı bomboş gökyüzünde belirdi. O zaman ilerlemesini ağırlaştırarak ırmağın üzerine sonsuz sayıda yıldızlar meydana getiren büyük bir leke düşürdü. Bu gümüşten aydınlık, ışıklı pullarla kaplı, başsız bir yılan gibi kıvranıyordu sanki. Yukarıdan aşağıya eriyen elmas damlaları süzülen muazzam bir şamdana benziyordu. Tatlı gece Emma ile Rudolf'un çevresine yayılıyordu. Gölge örtüleri yaprakları dolduruyordu. Emma gözlerini yarı kısarak esen serin rüzgarı geniş soluklarla içine çekiyordu. Hayallerinin saldırısı içinde iyicene kaybolduklarından hiç konuşmuyorlardı. Kalplerinde eski günlerin sevgisi, akan ırmak gibi bol, sessiz, yabani yaseminlerin kokusunun verdiği gevşeklikle uyanıyordu. Hatıraların üzerine, çayırın üzerinde uzanan durgun söğütlerin gölgesinde daha büyük, daha hüzünlü gölgeler seriyordu. Sık sık bir gece hayvanı, kirpi ya da gelincik ava çıkarak yaprakları rahatsız ediyordu. Ya da zaman zaman çardaktan kendiliğinden düşen olgun bir şeftalinin sesi duyuluyordu. Rudolf, "Ah ne güzel gece," dedi. Emma, "Buna benzer daha başka gecelerimiz de olacak," diye karşılık verdi. Sonra kendi kendi konuşuyormuş gibi, "Evet, yolculuk etmek iyi olacak," dedi. "Yalnız neden gönlüm üzgün? Bilinmezliğin korkusu mu acaba? Geride bırakılan alışkanlıkların tepkisi mi? Ya da çocuk mu? Hayır, aşırı mutluluktan ileri geliyor bu. Ne kadar zayıfım değil mi? Bağışla beni." Rudolf, "Daha vakit var," diye haykırdı. "İyi düşün, belki de pişman olursun." Emma şiddetle, "Asla," dedi. Ona biraz daha sokuldu. "Başımıza ne gibi bir felaket gelebilir ki? Seninle birlikte aşmayacağım ne bir çöl, ne uçurum, ne de okyanus vardır. Biz birlikte yaşadıkça bu her gün daha sıkı, daha tam bir kucaklaşma gibi olacak. Bizi kaygılandıran hiçbir şey, hiçbir tasa, hiçbir engel olmayacak. Yalnız olacağız. Ebediyen ancak birbirimizin olacağız. Konuşsana, bir şey söyle bana." Rudolf düzgün aralıklarla, "Evet, evet," diye karşılık veriyordu. Emma ellerini onun saçlarının arasından geçirmiş, akan iri gözyaşlarına rağmen çocuksu bir sesle, "Rudolf, Rudolf, ah Rudolf, sevgili Rudolfcuğum," deyip duruyordu. Saat gece yarısını vurdu. Emma, "Gece yarısı," dedi. "Demek ki yarın bir günümüz kaldı." Rudolf gitmek üzere ayağa kalktı. Onun bu hareketi sanki kaçmaları için işaretmiş gibi. Emma birdenbire neşeli bir hale bürünerek, "Pasaportlar yanında mı?" diye sordu.
"Evet."
"Hiçbir şey unutmadın ya."
"Hayır."
"Emin misin?"
"Elbette."
"Beni Provence Oteli'nde bekleyeceksin değil mi? Öğlen." Rudolf başını salladı. Emma son bir okşamayla, "Öyleyse yarına kadar Allah'a ısmarladık," dedi. Onun uzaklaşmasını seyretti. Rudolf arkasına bakmadı. Emma onun peşinden koştu. Suyun kenarında, çalıların arasından eğilerek bağırdı. "Yarına kadar Allah'a ısmarladık." Rudolf, ırmağın öbür yakasına ulaşmıştı bile. Çayırın içinde hızlı hızlı yürüyordu. Birkaç dakika sonra durdu. Emma'nın beyaz elbisesiyle bir hayalet gibi karanlıklar içinde yavaş yavaş kaybolduğunu görünce öyle bir kalp çarpıntısında tutuldu ki yere düşmemek için bir ağaca yaslandı. Müthiş bir küfür savurarak, "Ne aptalım ben," dedi. "Ama ne olursa olsun güzel kadındı." Bu aşkın bütün zevkleriyle birlikte Emma'nın güzelliği gözlerinin önüne geldi. Önce üzüldü. Sonra kadına karşı öfkelendi, isyan etti. Kollarıyla hareketler yaparak haykırdı.
"Çünkü ne de olsa yerimden yurdumdan ayrılamam ya. Bir çocuğun yükünü, sorumluluğunu da taşıyamam ya."
Bütün bunları kendini daha güçlendirmek için söylüyordu.
"Sonra bir takım karışıklıklar, masraf. Yo, hayır, hayır. Bin defa hayır. Pek aptalca bir şey olur." Evet arkadaşlar, bugünkü okumamızı bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.